Sport Time. Sport Time.
Formula 1'de matematiksel zeka, Niki Lauda. Şubat 1949'da Avusturya'nın Viyana kentinde dünyaya gelen Niki Lauda, varlıklı ailede büyümüş ve çok iyi eğitim almıştı. Ailesi ondan çok şey bekliyordu ancak Lauda'nın kendi geleceğiyle ilgili planları çok farklıydı. Üstelik bu planlar ailesinin beklentileriyle taban tabana zıttı. Çünkü Lauda'nın yarış pilotu olmak gibi büyük hayali vardı. Adını ilk kez Formula 2 sayesinde duyuran Niki Lauda, ilk yarışını hayatı boyunca ezeli rakibi olarak anılacak İngiliz James Hunt'la karşı kaybetti. Zaten o dönemde önemli bir takımda pilotluk yapması da mümkün değildi. Bunun üzerine bankadan yüklü bir kredi çekti ve yarışmak istediği takımın hesabına yatırdı. Artık o bir Formula 1 pilotuydu. İlk F1 yarışına 1974'te çıkan Lauda, bir yıl sonra yani 5 Ekim 1975'te ezeli rakibi James Hunt'la ABD Grand Prix'de yarıştı. Bu yarışta James Hunt'ın aracı son turda arızalanınca ilk F1 şampiyonluğunu kazandı Lauda. 1976 ise gerek Hunt-Lauda ikilisinin kora-kor rekabeti, gerekse F1 tarihi açısından unutulmaz bir sezondu. Çünkü iki pilot aynı yıl Brezilya, Güney Afrika, İspanya, Monaco, Belçika ve İngiltere Grand Prix'lerinde kıyasıya mücadele etmişti. Bu yarışlarda Lauda toplamda 4, Hunt ise 3 yarış kazandı. Sıradaki etap Almanya Grand Prix'di ancak 1 Ağustos 1976'da Nürburgring pistinde ağır şartlar hakimdi. Lauda yarış öncesinde pisti incelemiş, endişelerini diğer pilotlarla paylaşmış ve onları yarışın yapılmaması yönünde uyarmıştı. Neticede pilotlar arasında bir oylama yapıldı ve yarışın devamına karar verildi. Niki Lauda bu yarışta ne yazık ki F1 tarihinin en ciddi kazalarından birini geçirdi. Kaza sırasında benzin deposu parlayan aracı yanmış ve kendisi de feci şekilde yaralanmıştı. Bu kazayla korktuğu başına gelen efsanevi pilot Lauda'nın özellikle yüzü tanınmaz haldeydi. Yoğun bakıma kaldırıldığında ise durumunun çok ciddi olduğu söyleniyordu. Fakat Lauda tedavi sürecini mucizevi şekilde atlattı. Sezonun son 6 yarışını kaçırmasına rağmen 42 gün sonra İtalya Grand Prix'de boy gösterdiğinde kimse gözlerine inanamıyordu. İtalya'da Hunt yine araç arızası yaşamış, Lauda ise 4. olmuştu. İkili arasındaki son yarış 1976 Japonya Grand Prix'de gerçekleşti. Ne ilginçtir ki hava yine sisli ve yağmurluydu. Kısacası koşullar ilk kazayla neredeyse aynıydı. Yarış başladığında Lauda her zamanki gibi rahat ve bir o kadar da temkinliydi. Ancak yarışın ortalarına doğru ani bir kararla aracını pite doğru yanaştırdı ve yarışı terk etti. Herkes büyük bir şaşkınlık içinde neler olup bittiğini merak ediyordu. Aslında ne araçta ne de Lauda'da sorun vardı. Olayın iç yüzü, riskin büyüklüğünü fark eden profesyonel bir pilotun yarışı bırakmasından ibaretti. Lauda pist dışında kalınca James Hunt yarışı birinci bitirdi ve dünya şampiyonu oldu. Rivayete göre yıllar sonra Lauda ve Hunt arasında şu diyalog geçmişti. Lauda, bize bir baksana, tanıştığımızda ikimiz de çocuktuk. Formula 3'te yarışan aceleci aptallardık ve şu an ikimiz de dünya şampiyonuyuz. Hunt, evet dostum haklısın. Unutmadan çok iyi görünüyorsun ve inan bana bu dünyada yüzünü yakıp bu kadar yakışıklı kalabilen tek kişi sensin. Formula 1 dünyasının unutulmaz isimlerinden Ayrton Senna ve Michael Schumacher'den sonra motor sporlarıyla ilgili bu serimizin son bölümünde 2019 yılında hayatını kaybeden Niki Lauda'yı andık sevgili dinleyiciler. Spor Daima Özkan Pekesi'nin yazdığı bu metinle başladı. Efendim merhaba, Spor Daima programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınından. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama çok kısaca yine hatırlatayım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Tolga Kökten, az önce sizinle paylaştığım metni de yazan programımızın araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen ve bir diğer konuğumuz da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı olarak da mikrofonun başında ben Murat Örem olarak sesleniyorum size. Sevgili dinleyiciler, 3 haftalık Formula serisinin son programıyla karşınızdayız. Önümüzdeki haftalarda yine kamuoyunda futbol kadar göz önünde olmasa da aslında sporun anlamını daha da artıran farklı spor dallarıyla, olaylarıyla, gelişmeleriyle, başlıklarıyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Ama bu programda da yine Formula 1'i konuşacağız. Bu önemli isimle. Özkan'ın da belirttiği gibi önce Ayrton Senna'yı konuştuk, daha sonra Michael Schumacher'ı konuştuk ve şimdi de 2019 yılında hayatını kaybeden Niki Lauda'yı Hunt'la olan rekabeti üzerinden aktardık size Özkan'ın yazdığı metinde. Şimdi bir öncelik verelim. Özkan'ın metnini programın başında sizlerle paylaştığımız için Ahmet Hocam'a uzanalım ve Ahmet Hocam'a bir merhaba diyelim. Hocam merhabalar.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyiz değerli hocam, sizinle program yapıyoruz, daha da iyiyiz, her şey yolunda. Eda biliyorsun Covid'i sağlıklı atlattı, o da görevinin başında. Çok şükür Spor Daima ekibi olarak eksiksiz bir şekilde yolumuza devam ediyor. Sen de iyisindir
güzel,
umarım.
Güzel bir haber bu.
Değil mi hocam? Evet, evet.
Evet, çok çok güzel. Ben de iyiyim. İyiyim, gayet iyiyim.
Korona ile bir sorun yaşamadın değil mi hocam 2 yıldır?
Yok, yaşamadım.
Ama yaşamadım. Tedbirlere devam ediyorsun hepimizin yaptığı gibi.
Yani onu devam ettireceğiz. Bundan sonra hayatlarımızda bir şekilde bu ve benzeri hastalıklar eksik olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden de tedbirimizi almak durumundayız yani. Evet. Hep beraber, bütün toplum olarak.
Hani o çok güzel cümle vardır ya, önce tedbir sonra tevekkül diye, değil mi? Tedbir, evet, evet. Tevekkülden önce gelmeye devam edecek. Hocam geçen hafta hani sormuştum sana, sen de demiştin ben oturup böyle eni konu formüle izlemem. Ben de demiştim sana, evet ben evet. Ben de o gruptanım ama genç kuşaklar, çocuklarımızdan biraz bahsetmiştik, onların ilgilerinden. Niki Lauda sende ne çağrıştırıyor? Mesela bir aşinalığın var mıydı? Benim mesela çok yoktu. Hani Schumacher'i ve Ayrton Senna'yı biliyordum ama Lauda'yı bu kadar detaylı bilmiyordum. Şimdi, buradan başlayalım dilersen.
Lauda'yı çok detaylı bilmiyordum ama şunu hatırlıyorum. Zafer'e Hücum diye bir film var. O film bildiğim kadarıyla Lauda'nın hayatını anlatan bir film. Yani filme eve konu olmuş bir hayatı var. Çünkü şimdi az önce sevgili Özkan Pekesen'in yazdığı metinde de aslında hakikaten çok dramatik hikayeler var. Yani metinde de yansımış vaziyette bu. Ve orada özellikle işte ezeli rakibi Hunt'la yaptığı diyaloğu az önce okudunuz. Yani orada çok etkileyici bir ifade var. Yani yüzünü yapmasına rağmen bu kadar yakışıklı kalabilen dünyada başka bir insan yok. Cümlesi geçiyor. Yani baktığınız zaman hakikaten yani şimdi 3 programdır yapıyoruz. 3 programdır konuştuğumuz bu insanlar adrenalin tutkusu olan insanlardan söz ediyoruz. Yani bunlar bu sporcular dünyaya daha farklı şekilde bakıyorlar. Yani biz tabii ki son derece önemli bir spor dalı üzerinden bütün bunları konuşuyoruz ama biliyoruz ki hayatın içinde adrenalin var ve bununla daha tutkulu yaşayan insanlar işte hız tutkusuyla, işte dağcılıkla, farklı etkinliklerle hayatlarına buna devam ediyor.
Yani tırnak tabii, içinde biz normal insanlardan her boyutlarıyla farklı bu insanlar değil mi?
Kesinlikle haklısınız. Bir de bizim gibi daha normal olanlar, işte daha böyle güvende o hayatlarını sürdürenler var. Şimdi burada ise altlarındaki arabalarla çok daha hızlı defalarca piste çıkan insanlardan söz ediyoruz. Hı. Ve işte Senna'yla başladık, Schumacher'le devam ettik, bu hafta Lauda'yı sürdürüyoruz. Hı. Şimdi her üçüne de baktığımız zaman aslında farklı karakterler olmakla beraber her üçünün de bu spor dalıyla müthiş bir özdeşleşmesi söz konusu. Hı hı. Şimdi karşımızda tıpkı Senna gibi gelir düzeyi yüksek olan bir aile grubundan gelen bir kişi var.
Evet.
Yani normal şartlarda böyle çok daha farklı spor dallarıyla ulaşır diyebileceğimiz, çünkü klasik anlamda mesela ben kendi alanım üzerinden örnek vereyim. Pierre Bourdieu denilen bir Fransız sosyolog vardır. Onun habitus denilen bir kavramsallaştırması vardır. Her toplumsal sınıf kendi yaşam biçimine uygun şekilde davranır ve ona göre işte zevk beğeniler edinir, spor yapar. Bütün hayatını ona göre sürdürür. Şimdi böyle baktığımızda mesela böylesi çok üst düzey tehlikeler içeren spor dalları söz konusu üst düzey gelir grubundaki mensup insanlar için çok da kabul edilen spor dalları değildir. Yani aileler mümkün mertebe bunu istemezler.
Evet. Ama ki burada da önce, ki burada da o senaryo yaşanıyor birebir, değil mi?
Birebir yaşanıyor ve çok ilginç bir şekilde bankadan kredi çekip kendi yarışacağı takıma veriyor. Yani evet. Çok enteresan bir hayat hikayesi var burada. Gerçekten yani filmlere konu olacak dinlenen bir hayat hikayesi ki zaten konu olmuş vaziyette.
Evet, evet.
O yüzden karşımızda son derece ilginç bir profil var ve bu ilginç profilin özellikle İngiliz halkla yarışması, o rekabet de bambaşka bir aşamaya taşıyor bütün bu boyutu.
Hocam bu sosyolog çok önemlidir, senin de atıf yaptığın, değil mi?
Evet. Pierre Bourdieu çok önemli bir sosyologtur. Evet, yani... Ve yani onun habitus kavramsallaştırması dediğimiz niteleme spor sosyolojisi açısından gerçekten çok önemli bir kavşak noktasıdır. Yani onun üzerinden baktığınızda işte içinden çıkmış olduğunuz toplumsal tabakanın, toplumsal sınıfın zevk ve beğenilerine göre yaşarsınız. Yani ona uygun okullara gidersiniz, ona uygun eğitimler alırsınız, ona uygun şekilde
evlilikler yaparsınız, ona uygun evlilikler yaparsınız.
Tabii evet. Her şey ona uygun şekilde gider. Yani 3 aşağı 5 yukarı baktığınız zaman aslında bu çok önemli bir tespittir ve gerçekten de baktığınızda yani futbolcuların 3 aşağı 5 yukarı daha çok toplumsal hayatın daha alt gelir grubundan mensup olan insanlardan çıktığını görürsünüz.
Tabii.
Yani
bunlar hep sosyolojik gerçeklikler. Yıllarca evet. Türkiye'de hani basketbol için ne denmiştir? Salon sporu denmiştir. Daha elit bir tabakanın yaptığı spor dalı denmiştir. Son yıllarda belki daha artık bu kavram değişti ama bunun da bir gerçekliği, sosyolojik gerçekliği vardır.
Tam da var. Zaten bunu daha öncelerde de konuşmuştuk. Hatırlayacaksınız. Mesela basketbolcular mikrofonla konuşurken çok daha rahat konuşurlar. Bunun karşısında futbolcular klasik bildik cümleler üzerinden giderler. Yani bunun da arka planında aslında bu husus söz konusu. Yani evet. Birinde eğitim çok daha yoğun bir şekilde devam eder. Diğerinde ise eğitim ister istemez kesintiye uğrar.
Hatta biliyorsun zaman zaman biz atıflarda yaptık. Futbol seyircisinin salonlara dolmasıyla basketbol seyircisinin tipolojisinin de değiştiği ve bu tabii, basketbol takımlarının çok da mutlu olmadığı bir süreç olduğu yönünde de hani bunları hep yeri geldikçe konuşuyoruz. Hocam sen bir soluklan. Özkan'a da tamam. Bir merhaba diyeyim. Özkan'cığım merhaba.
Merhaba, çok teşekkür ederim.
Evet, sen açılışı her programda metninle yaptığın için biz biraz böyle Ahmet Hocam'la sözü alıyoruz, gidiyoruz. Sen de o arada dinliyorsun, dinleniyorsun Özkan'cığım. Sen neresinden dahil olacaksın? Şu benim çok ilgimi çekti yazdığım metni okurken. Hani 42 günde onca badireyi atlatıp o yoğun bakımlardan, sorunlardan çıkıyor ve yeniden yarışa hazır hale geliyor. Ahmet Hocam'ın da vurguladığı gibi bunlar biz sıradan insanlar için çok kolay varılacak noktalar değil. Yani inanılmaz bir odaklanma gerekiyor, bir başka bir halet ruhiye gerekiyor herhalde.
Şimdi şöyle söyleyeyim, tam da bizim bu Formula 1'i konuşmaya başladığımız dönemde çok enteresan bir olay yaşandı. Hatta bir hafta oluyor yaşanalı. Yani konuştuğumuz Michael Schumacher'in oğlu yani armut dibine düştü. O da bir F1 pilotu oldu. Hı hı. En son Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde çok ciddi bir kaza yaptı. Hı hı. Yani pilotların kaderleri hemen hemen aynı. Şimdi bahsettiğimiz 3 ayrı pilottan Senna'nın tıpkı bir Michael Jordan gibi çok üst seviyede ulaşılması gerek, yani çok zor olan bir çıta olduğunu anladık. Schumacher'in genç yetenek olarak giderek bütün şampiyonlukları, sayısız rekorları kırdığından bahsettik. Niki Lauda'nın onlardan çok önemli bir farkı var. O yüzden F1'de bir efsane. Hemen ondan bahsedeyim. Metinde de belirttiğim gibi kendisi kişisel bir matematik zeka. Mesela bankadan aldığı krediyi şu şekilde alıyor. Araba motorlarına o kadar hakim ki, aynı zamanda yani çok iyi bir sürücü zaten de, sürekli olarak araç bakım ekibiyle geçiriyor bütün gününü. Mesela sabah saat 8'de giriyor, akşam saat 8'de çıkıyor gibi bir durumu var. Dolayısıyla F1'e katılabilmek için bankadan kredi çekmesinin altında şöyle bir gerçek yatıyor. Eğer diyor ben bir F1 pilotu olarak kendi aracımı kendim şey yaparsam, bir şekilde onarırsam yahut da işte bir takım yenilikler koyarsam bir noktaya getiririm. O banka kredisini çektikten sonra takımda asıl birinci pilot var. Onunla birlikte aynı statüde bulunmasını istiyor. Tabii ki takım sahipleri de kendisine şunu söylüyorlar. Ya biz seni aldık ama sen bize para verdiğin için aldık. Dur bakalım. Kendi kendine bir takım şeyler, icatlar çıkarma diyor.
Yani sınırlarını bil. Gel de burada Nasrettin Hoca'yı hatırlama yani. Parayı veren düdüğü çalar demişler Lauda'ya.
Ama bakın Lauda ne yapıyor orada? Diyor ki şu abi bineceğim aracı bir göreyim. Sonuçta ben de pilotunuz değilim. Görüyor ve diyor ki bu araç kelimenin tam anlamıyla diyor rezalet. Peki ne yapılması gerekiyor? Bana bırakın. Ben kendimce bir takım müdahaleler yapayım diyor. Tabii ki gülüyorlar ama o müdahaleleri yaptıktan sonra asıl takımın birinci pilotuna bir tur atmasını istiyorlar. Tur attıktan sonra zaman olarak bir karşılaştırma yapılıyor. İnanılmaz bir şey var. Çok daha kısa alınmış bir mesafe var. O zaman şu soru soruluyor Lauda'ya. Nasıl yaptın bunu? Ha diyor, şimdi diğer odaya geçip benim önereceğim şartlarda benimle bir kontrat yaparsanız, yani birinci pilotla aynı ücreti bana verirseniz ve benim banka kredimi kapatırsanız ben size bütün bu işin diyor teknik detayını anlatırım.
İnanılmaz, inanılmaz bir yaşanmışlık bu, evet.
Dolayısıyla gerçekten anlattıkları son derece yani geçerli olduğu için ve pistte birebir gerçekleştiği için Lauda oranın ayrılmaz bir parçası oluyor. Hatta çok ilginç bir şey var. Hocamın bahsettiği o filmi ben izledim. Yani Rush, Zafer Ucun filminde Evren'in eşiyle birlikte yani ilk tanıştığı zaman onun Niki Lauda olduğunu bilmiyor. Sadece bir yerden bir yere giderken onu rica ediyor, beni götürür müsün diye arabaya biniyorlar birlikte. Eşi arabayı sürerken, yani daha sonra eşi olacak kişi arabayı sürerken Lauda son derece sakin kendisine diyor ki eşine, bu araba diyor bozuk. Araba inanılmaz şey ama yani temiz bir araba. Diyor ki bu araba bozuk. Diyor ki nereden çıkarttın bunu? Çünkü diyor sürekli direksiyonu sağ tarafa doğru yalpalıyor. Büyük bir ihtimalle diyor sağ tekerinde şey var diyor. Bir balans veriyor, bir hava ayarı bozuk. Arkada şu bozuk, önde bu bozuk. Hepsini sayıyor. Nesin sen diyor yani, bir tamirci misin? Yok diyor, bir şey söylemiyor. Sonuçta diyor ki bu araba diyor gideceğimiz yere kadar ulaşamayabilir. O kendisi de uyarıyor, diyor ki bu yeni çıktı bakımdan. Her neyse yolda giderlerken araba bozuluyor. Bozulunca otostop yapıp gidecekleri yere gitmek zorunda kalıyorlar. Otostop yaptıkları zaman herkes arabanın birisi arabanın yanında duruyor. Niki Lauda'yı gördükleri zaman kadına hiç kimse bakmıyor. Herkes ona sarılıyor. Aa işte Niki Lauda'yla birlikteyiz falan. İnanılmaz bir şaşkınlık.
Bu da harika, bu da harika bir yaşanmışlıkmış ya Özkan. Yani.
Dolayısıyla işte o gün karşılaştığı kişiyle evleniyor. Ama dediğim gibi Lauda'nın şöyle bir hayatı var. O metinde de geçtiği gibi. Her zaman şunu söylüyor bütün dostlarına. Diyor ki yaptığımız iş yani diyor hayatımızdan daha önemli değil. Etrafına sürekli şu cümleyi söylüyor. Diyor ki ölme ihtimalimiz %21. O Nürburgring pistinden bahsediyorum ya metinde. Oraya çıkmadan da işte o kadar dikkatli ki bütün pist inceliyor, diyor ki bu yarış yapılamaz. Özellikle bir toplantı ayarlıyor. Diyor ki bunu yapmayalım, ölebiliriz. Fakat Han daha sonraki hatıralarını anlatıyor. Diyor ki onunla olan rekabetimden diğer pilotları ben aslında etkilemiştim. Onlar da Lauda'ya hak vermişlerdi ama benim baskımla o gün bir şekilde o yarışın yapılması sağlandı.
Ya manipüle ettim onları diyor yani, yönlendirdim.
Aynen öyle ve yarış yapıldığı zaman işte ilginç olan da bu zaten, kendi uyarısı yapmasına rağmen kendi başına bir kaza geliyor. Ve çok ciddi bir şekilde yaralanıyor. Dolayısıyla Hunt'la olan rekabetinde de aynı zamanda çok önemli bir dostluk var. Çünkü iki ayrı karakter var. Hunt hayatı son derece böyle dolu dolu yaşayan, hiçbir hesabın içinde olmayan, enteresan biri. Lauda da sürekli olarak diyor ki bak tamam sen böyle yaşıyorsun ama bak bu %20'yi unutma. Hı hı. Dağınık bir hayatın var. Daha disiplinli olabilirsin. O da ona tam tersi şeyler söylüyor. Hayatını bir şekilde yani bırak biraz akışına bırak ne olursun biraz da eğlenmeye çalış gibi bir şeyleri var. Karşılıklı
Özkan'cığım bir, bir cümleyle bizi bilgilendir. Hunt bugün hayatta mı yaşıyor mu?
İşte tam da onu söyleyeceğim. Hunt'a sürekli olarak bu uyarıları yaparken diyor ki kendisi Hunt benim bu uyarılarımı tabii ki dinlemedi. Ama 45 yaşında kalp krizinde öldüğü zaman o yaşam biçiminden dolayı 45 yaşında kalp krizinde öldüğü zaman ben Niki Lauda olarak diyor şaşırmamıştım. Ama çok üzülmüştüm. Çünkü hayatımda imrendiğim, özendiğim tek isimdi. Çünkü onun yaptığını benim yaptığımı o yapamıyordu. Halbuki ikimiz de hem benim hem de onun huylarından mix edilmiş bir hayatı yaşayabilirdik.
Şimdi o zaman senin bütün bu anlattıklarından döndük geldik. Az önce programın girişinde metni okurken metnin başına Formula 1'de matematiksel zeka başlığını neden koyduğunu da senin çok net olarak anlamış olduk. Hakikaten neden sonuç ilişkisini hayatın her alanında kurgulamış bir akıl var karşımızda.
Evet çünkü hiçbir zaman onu bir iş olarak görmemiş. Bunu net olarak söylemiş. Hı hı. Dolayısıyla kişileri inandıramamış. Yani her zaman şunu söylüyor ki adımlarımızı atarken mutlaka diyor mantığımızla hareket ediyoruz. Ama Hunt da ona bir katkıda bulunmaya çalışıyor. Diyor ki bu kadar diyor şampiyonluk kazandım, bu kadar falan şunlar bunlar. İyi de hayatınla ilgili hiçbir şey yapmadın ki, mutlu olmak için bir şeyler yapmadın. Kazanmak dediğin şey bu mudur diyor.
Ya orada da bir başka.
Dolayısıyla diyor ikimiz dostluğumuzdan bir şey çıkartmamız lazım. Son bir cümle söyleyeyim hocamla devam edin isterseniz. Kendi aralarındaki şey diyalogda şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki biz diyor ikimiz karşılıklı konuşarak bir yere geldik. Eğer sen beni sürekli olarak provoke etmeseydin, beni kızdırmasaydın ki ona hep bir pistlerinde fare derler, öyle anarlar.
Kime, yani, kime derler bunu? Lauda'ya mı?
Lauda'ya çünkü ön işleri biraz öne çıkıttır. Hunt ona o şekilde takılır. Dolayısıyla yüzünü yakmana rağmen yani o kazaya rağmen dünyanın en yakışıklı adamı sensin derken aynı zamanda şunu da söylemeye çalışıyor karşı tarafa. Evet ben senin söylediklerini anlıyorum. Bunun hayatta gerçekten bir karşılığı ve gerçekliği var. Ama benimkinin de var demeye çalışıyor. Lauda da onun için şunu söylüyor. İyi ki benimle sürekli olarak böyle dalga geçtin. Çünkü sen benim ciddi anlamda bir motivasyon kaynağımdın.
Oldum.
O yüzden filmde de buna özellikle atıfta bulunur. İki kişinin hayata bakışından olması gerekeni bulma macerasıdır aslında o filmin ana teması.
Tamam sağ ol Özkan sen bir soluklan hemen hocama döneyim. Hocam Özkan çok önemli arka plana dair anıları paylaştı değil mi? Ne diyorsun?
Vallahi şimdi Özkan Bey bunları söylediğinde aslında yine metin içindeki en son kısım daha netleşti.
Evet.
Yani metnin en son Japonya yarışı herhalde benzer bir iklim koşullarının olduğu
evet.
Ve Lauda'nın birdenbire yarışı riskin büyüklüğünü görüp yarışı bırakması. Şimdi bunun arka planında da yine o matematiksel zekanın ve hayatla kurmuş olduğu bağlantının bence çok net bir karşılığı var. Yani bir önceki kaza geçirdiği yarışta yarış öncesinde işte bütün pilotları toplayıp açıklamalarda bulunuyorsunuz. Ardından çok büyük bir kaza geçiriyorsunuz, yüzünüz yanıyor. 42 gün sonra yeniden pistine dönüyorsunuz ve daha sonra yarıştığınızda böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınızda devam etmeyip yarışı bırakıyorsunuz. Bu çok müthiş bir karar.
Evet.
Yani baktığınızda hayatla kurulan bağlantı, hayatın her şeyin ötesinde bir yerde olduğunu. Yani tamam başarmak, kazanmak falan bütün bunlar güzel işler de bir taraftan da hayatın kendisi var. Yani yüzü yanmış, işte çok ağır koşullarda geçirmiş olan bir insanın bu riskin büyüklüğünü görüp bir dakika deyip geri adım atması var. Bu bir anlamda belki de sadece spor üzerinden değil, hepimize örnek olması gereken hususlardan bir tanesi gibi
bence
geliyor bana.
Bence harika yani, bir yere geldin, tam ben de onu diyecektim. Hani sen bir sosyal bilimcisin, sosyologsun, genç sosyologları yetiştiriyorsun, spor sosyoloğu tarafın var. Bizim yani son 50 yılı tanımlarsak, ki daha önceye de gidebiliriz. Garip bir böyle sözel sayısal gerilimimiz var. Aslında evet. bu bilimlerin birbirinden ayrılması mümkün değil yani. Yani bir kandaki al yuvarlarla ak yuvarları ayırmak ne kadar mantıksızsa sayısal sözel diye zihinleri ayırmak da o kadar mantıksız. Ben Özkan'ın kurduğu cümlelerden iki felsefeci konuşuyor gibi algıladım Hunt'la işte Lauda'yı. Sen de onu söylüyorsun ve sayıların diline de kulak veren bir kafa var. Çok önemli değil mi hocam?
Burada o kadar önemli bir noktaya temas ettiniz ki yani eğitimi sadece ve sadece şekilsel bir takım alanlar üzerinden görmeye başladığınızda aslında klasik anlamda son 50 yıl dediniz madem. Yine o 50 yıl içerisinde yaşadıklarımıza şöyle bir bakarsanız nicelik ve nitelik arasında gidip gelirsiniz. Niceliği niteliğin önüne geçirirsiniz ve bu sizin kabusunuza dönüşür.
Yeah.
Yani nicelik önemlidir ama nitelik olmadan nicelik tek başına bir şey ifade etmez.
Yani o evrensel tabirle kalite kantite değil mi?
Tabii yani şimdi bunu sağlamanın yolu da söz konusu bakın bu farklı alanlardan hayatın hep bu program boyunca konuştuğumuz bir husus var. Yani sporda, sanatta, siyasette aslında her şey hikayelerin temelinde yürüyor.
Tabii.
Yani sporda bizi özellikle bu rekabetler üzerinden konuştuğumuzda şimdi Hunt ve Lauda rekabeti aslında iki kişinin pistlerde birbiriyle ezeli rekabet etmesinin ötesine geçiyor.
Tabii.
Yani bakın birbirlerine söylemiş oldukları cümleler ne kadar yeri geldiğinde çok edebi hale de dönüşebiliyor.
Evet,
yeri geldiğinde son derece felsefi dediğiniz gibi müthiş karşılıklara da yol açabiliyor. O yüzden,
aslında her bilimsel rekabet çıtayı da yukarı çekiyor değil mi hocam?
Tabii çünkü birinin bir yere gelebilmesinin yolu tamam çok başarılı olabilirsiniz, muhteşem oynayabilirsiniz, çok başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz ama karşınızda rakibiniz olmadığında yani sizi siz yapan öteki olmadığında yok olursunuz. Yani ötekisi olmayan bir insan hiçtir. O yüzden de buradan İnsanlık tarihine tekrar dönersek öteki olmadan biz olamayız.
Tabii. Çok çok çok güzel bir yere geldik. İlerleyen haftalarda bu kavramları da yine spor çerçevesinde konuşalım hocam. Özkan'ın yine bana ilettiği notlar var. Onları çok kısaca okuyacağım. Çok kısa cevabını alacağım. Sana teşekkür edeceğim. Bak sevgili hocam dünyanın en hızlı arabalarını kullanan Lauda Formula 1'i bıraktıktan sonra Lauda hava yollarını kurmuş. Bu hava yolu şirketi 2003'te Avusturya Hava Yolları tarafından satın alınmış. 2012'de tamamen Avusturya Hava Yolları'na geçmiş. Jaguar takımının patronluğunu yapmış. Formula 1 ile ilgili 4 kitap yazmış. Yazarlık ve yorumculuk yapmış. Yani sıra dışı bir karakter var hakikaten. Hangi futbolcu, hangi sporcu kalkıp da emekliliğinde hava yolu kurar yani. Genelde futbolcular ya, ev alırlar, dükkan alırlar.
Ama yine aynı yöre geldik sevgili Ören. Yani Borgia'nın habitus lafına gene geldik.
Ya,
yani sonuç itibariyle ya. Aldığı eğitim, içinden çıkmış olduğu yapı bambaşka bir şey ortaya koydu bize.
Harika değil mi? Tam o tanıma evet. Oturdu bu.
Tabii. Bak buradan bu tarafa geldik yani.
Evet. Hocam çok öğretici, çok ufuk açıcı, çok zenginleştirici bir katkın oldu yine bu programda da. Çok teşekkür ediyorum.
Rica
haftaya
ederim,
bir başka de. Başlıkla yine tamam. Bir sporcu hikayesiyle, insan hikayesiyle birlikte olmak ümidiyle. Özkan'cığım sana 120 saniye veriyorum. Sonra veda zamanımız 30 dakika gene bir Formula 1 yarışı temposunda keyifle geldi geçti çok şükür.
Şimdi şöyle söyleyeyim hocamın tam da yani ikinizin kaldığı yerden.
Hı hı.
James Hunt bir seyahati sırasında tam da havaalanında yıllardır görmediği şeyi görür. Niki Lauda'yı. O sürekli olarak bir uçağı incelemektedir. Uçağın motoruyla, işte tekerlekleriyle, hı hı. Yani bütün sistemleriyle. Bakar görür der ki yine aynı şeyleri yapıyorsun görüyor musun?
Yeah.
Bana der ki yani aynı şeyleri yapıyorum ama yani uçakta da bir motor var. Kendince o teknik tabirleri anlatmaya çalışır. Ben der sana nereye gideceğini sormuyorum der Hunt'a.
Hı-hı.
Çünkü nereye gideceğini biliyorum. O yüzden beni burada gördüğün için şaşırma.
Yeah.
Zaten bizim ikimizin arasındaki hikaye sürekli olarak buydu. Ama demin de söylediğim gibi Lauda şunu söylüyor. Diyor ki 45 yaşında öldüğü zaman Hunt diyor şaşırmamıştım.
Hı-hı.
Ama çok üzülmüştüm diyor. Yani demek istediğim şey bu. İkisi birbirine zıt karakterler olarak birbirlerini çok beslediler.
Hı-hı.
Ve belli bir noktaya çektiler. Lauda da F1'e gerçekten bu matematiksel zekasıyla pilotlara olan uyarıyla çok katkıda bulundu. Örneğin Prost'la Ayrton Senna arasındaki rekabet bambaşka bir şeydi. Burada çok felsefi bir rekabet vardı. Bence F1'in ruhuna çok büyük katkıda bulundular diye düşünüyorum.
Özkan'cığım, Zafer'e Hücum film. Benim gibi izlemeyenler bu programdan sonra ilk fırsatta
mutlaka izlesinler.
Bu
çok
filmi
keyif alırlar.
İzleyelim, izlesinler hakikaten. Sonra da bir gün yeri geldiğinde Zafer'e Kaçış filmini konuşalım bir 30 dakika boyunca. O Ardilesli, Peleli, değil mi? İnanılmaz bir filmdir. Onu konuşalım. Tam Spor Daima'nın öneri çıkış noktasına uyacak bir filmdir çünkü o da. Çok değerli katkıların için teşekkür ediyorum sana
ben
da.
Teşekkür ederim.
Görüşebilmek ümidiyle sağ ol, sağ ol. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Tolga Kökten, telefon hattımızda sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümü spor sosyoloğu Profesör Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Törem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık diyoruz. Hepinizin de Ramazan'ını mübarek kılsın diyoruz ve görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Spor Daima. Boş.